Ayrım 6. Evlilik Şirketi Bekir Yıldız. Sayfa 74. Yatağa girdiler. Kadın kocasına isteksizce sokuldu. Yarı geceden beri birkaç kez böylesine birbirlerine sokulup ayrı düşmüşlerdi. Uykusuzluğun ve konuşulanların etkisiyle bir düş görmüş gibiydiler. Her evlilikte zaman zaman yaşanan gecelerden birisini yaşıyorlardı. Bazen uyanmak istedikleri, bazen de uyandıklarını anlayınca gözlerini yumup kopan düşlerini eklemek isteyenler gibi. Çok önemli, kravat.
Geveleyip durma, anlat anlatacaksan.
Kravatın ucuna bağlanmış 3-5 kadın olmadıktan sonra. Kravat, yanlış anlama beni dedi adam canı sıkılmış. Çağımızda harem kurmayı kim ister? Kadın alınıp satılan köle mi olsun bunca uğraştan sonra? Kesinlikle hayır.
Öyleyse?
Ha, söyleşim şu, uygarsam eğer, uygar diye öğretilen toplumlardan almışsak evlenme yasamızı, her batılı gibi doğduğum andan itibaren isterim bütün özgürlükleri. Yoksa salt imza attığım an uygar sayılamam. Bu bir aldatmacadır olsa olsa. Hala ortaçağ törelerinin baskısıyla yetiştirilen bizler, 3-5 saniyelik bir süre içinde nasıl uygar olacakmışız? Nerede bu yoğurdun bolluğu? Batıda doğan her çocuk ileride bağlanacağı evlenme yasasına, kadınlara doya doya yaklaşırken, ben kadın bir tek kadın olsun da çamurdan olsun diye yaklaştım evliliğe, imza atmaya. Eğer batılıysam, onun yasalarına göre kalıplara dökülmek istemiyorsam böyle. Bir de...
Dışarısı horoz sesiyle akıllarına düştü ansızın. Konuşmadan durdular öylece. Dillerinin dilleneceği sıra ezan sesi duydular. Yüksek yapıların arasından. Ezanın sonuna kadar dinlediler. Alacakaranlığın üstüne halka halka düştü müezzinin sözleri. Sabah ezanı dedi kadın bir ara.
Çocukluğumdaki gibiymiş hala. Ha evet ne diyecektim? Harem. Batıda doğan her çocuk haremiyle birlikte doğuyor. Biz batılı mıyız yoksa?
Örnek toplum olabiliriz. Ne doğar doğmaz ne de evlendikten sonra.
Yaş mı?
Ne yani?
Hiç. Bu konuyu konuşmak bile gülünç geliyor bana artık. Oysa tüm yaşantımız buna göre düzenlenmiş. Sorun bu kadarla da bitmiyor üstelik. Bıraksalar ya yakamızı, bir de modalarıyla, filmleriyle, dergileriyle, çıplak kadın, yarı çıplak kadın motifleriyle dolduruyorlar dört yanımızı. Törelerimiz hala tepemizde ama bir gaz bir fren, alçaklar. Hastayız hepimiz, hem hastalığı uygarlık sanan hastalar, iki cami arasında bey namaz. Daha doğrusu kilise ile cami arasında bey namaz.
Kadın gülmeye başladı. Sen dedi, yarım gülmeye döndüğünde birkaç saat önce 3 parçaydın, şimdi onu da 2'ye böldün.
3 × 2 = 6, beğendiğin parça mal senin olsun. Eşim değil misin? Kayırıyorum seni.
Sustular ansızın. Güçlü bir yumruk gelip göğüslerine indi. Bir topak ayva boğazlarında düğümlendi sanki. Kıpırdandılar, durdular. Gene kıpırdandılar. Kadın eline geçirdiği baltayı kocasına indiriyordu. Gözleri açık düş görürken. Adam çekiyor, bağırmamak için kendisini güçlükle tutabiliyordu. Balta önce 2'ye böldü adamı baştan aşağıya doğru, sonra her bir parça 3'e bölündü. Adam kıpırdandı. Kıpırdama diye inledi kadın. Düş görüyor gibiyim, acı çekiyorum adına.
Dürüst olabildiğimiz için kendimizi içten dışa alabildik bu gece. Birbirimizi tanıyabilmenin zamanıdır. Mümkün olsaydı eğer beynimi dışarı alırdım şimdi, seninkini de. Bin parça, binlerce bin parça olurdu onlar. Avuçlarımızın içinde kum gibi, yazık ediyorlar onlara. Dünü düşün bir an. Atlar koşuyordu bir filmde. Anadolu'da bir kız delikanlının birisine bakmış diye daha hızlı koşturdular sonunda. Gelip vurdu kızı babası, parçaladı. Attı köy meydanının ortasına. Ağlamamak elde mi? Ya 2 gün önceki film? Batıda pezevenklik yapıyordu genç kıza babası ve kardeşleri. Gülüp eğlenmeleri de cabasıydı bu olay üzerine. Biz hangisinden yana olacağız şimdi? Hangisi iyi, hangisi kötü? Ya da iyiye, güzele, doğruya gidecek başka bir yol mu arayacağız?
Ne diyecektim? Evet, beyin dedin de insanın aklına neler gelmiyor. Harem konusu gene. Hani paran, peki harem kurmak için. Diyelim özgür oldun bu konuda. Söz gelişi canım.
Hah diye gülümsedi adam. Batı seksi sokağa düşürdü, kadını parasız yaptı. Buna karşılık... Dur, başını kaldır birazcık.
Evet dedi kadın başını kaldırırken, ne var?
Şöyle bir bak, odamızdan salona doğru, mutfağımızı da düşün ama.
Oda ve odalar, bir şey anlayamadım.
Müzik dolabı dedi adam ilki, sonra o da başını kaldırıp salona doğru baktı. Müzik dolabını, televizyonu, çamaşır makinesini, buzdolabını, elektrik süpürgesini salonda düşün bir an için. Hepsini bir arada. Her birinin üzerine silkelediğimiz yakınlarımızı oturttur. Anneni, annemi, babamı, kardeşlerini, kardeşlerimi.
Gene bir şey anlamadım. Boynum ağrıdı, üstelik uykusuzluk başına vurdu herhalde.
Az önce altı parçaya ayrıldım ya, yarım akıllı konuşmuşum çok mu? Ne diyecektim? Yakınlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz nerede şimdi? Ya, salona doldurduğumuz eşyalardan her birinin üzerine tünediler. Kov onları, kovalın. Almak işte, alabilmek. Bu icatları eve doldurmak böyle mümkün oluyor işte. Karılarım bunlar benim. Her biri bir kadının başlık parası. Bir de arabamız olsa. Batı'da şimdi dedelerinin imal ettikleri arabaların içinde doğan torunlar bıkmışlar her şeyden doğrusu. Plakalarını kullanıp ilan veriyorlarmış. St. Pauli Nachrichten'e grup seksi için. İster misin bizim de arabamız olsun? Yıllarca beklemeye sabredemezsek atlarız cansız atımıza. Gideriz Paris'e, Berlin'e. Hem Batılı bizi de kendilerine benzetmek istiyorsa elimizde mi karşı koymak?
Kukla yaptın bizi, bu kadarı da fazla.
Kuklayız, istersen Karagöz Hacı İvat'ın oynatıldığı perdenin arkasına gidelim biraz daha.
Ya sen, kuklalığımı bile bile beni kabullenen Hacı İvat.
Hacı İvat'ım ben, Hacı İvat.
Kadın elinin birisini yüzüne götürdü. Buruştuğunu sandığı yüzünü ovaladı. Yorgun hücrelerini diriltmek istiyordu sanki. Almasaydın öyleyse dedi sonunda, sana yalvaran mı oldu?
Peki sen pişman değil misin yani?
Ben de dedi kadın hiç düşünmeden, ben de pişmanım.
Sen niye evlendin öyleyse?
Bilemezdim sonunun böyle olacağını.
Ben remil attım sanki dedi adam alayla. Hem almasaydın demenin faydası ne? Her zamanki huyun. Başkalarıyla evlenseydik daha mı iyi olacağımızı sanıyorsun? Desen değişik olsa bile el yaf aynıdır. Evlenmek değil, ayrılmak önemli bence.
Sına görelim dedi kadın kızmışçasına. Bakalım ayrılamayan kim olacak sonunda?
Ben ayrılamam asla.
Kadın saatlerden beri kocasına birkaç kez sokuldu. Şimdiki sokuluşu ötekilerine hiç benzemiyordu. Sıcak yürekten bir sokuluştu bu. Aferin dedi. Bunu bekliyordum senden.
Yanlış anlama dedi adam. Ayrılamayız demek istiyorum ben. Çünkü senin neden de güçsüz olduğunu salt ben bilirim. Yıllardan beri savunduğun düzenle senin aranda siper oldum hep. Yanılıp aranızdan çekilsem ilk tekmeyi savunduğun düzen atacaktır sana. Bu fırsatı vermem ona. Sen de beni bırakmazsın hem. Çünkü namuslu olmaktan başka hiçbir özelliğin yok senin. Evlenmekle namusunun bekçiliğini de bana yaptırıyorsun. Tembel kadın.
Kadın kendiliğinden gevşeyen kollarını yavaş yavaş çekti kocasından. Sonra geriye aldı tüm bedenini. Namussuz bir kadına düşecektin ki dedi ağlamaklı bir sesle. Oh olurdu o zaman. Ah Tanrım.
Namussuz olmak tembel olmaktan daha zordur dedi adam. Onlar yüzlerce adamla yatarak hayatlarını kazanırlar. Oysa sen tek kişiyle yatarak...
Sen terbiyesiz.
Sözümü kesme dedi adam aceleyle. Seni değil evliliği yutturdular bana. Vitrinde güzel görünen elbise gibi. Biraz giyince ayağımı vuran ayakkabı gibi. Satılmış malını kimse geriye almıyor nedense. Ama sen de peşin ödenmiş faturayla fazla böbürlenme lütfen. Unutma nasırımı depreştiren ayakkabıyla her gün birkaç kez malını satan kunduracının önünden geçsem.
Bitiyor, aramızda her şey yıkılıyor. Çocuklarımın yanına gidiyorum.
Kadın gidiciydi, adam kolundan tuttu. Konuşulanları genelleştir dedi, hiç olmasa bu aşamayı göster kendinde.
Konuşma dedi kadın. Tükürdüğünü bana yalatmaya kalkışma gene.
Tükürüklenen yüzümüzden birbirimize karşı sorumlu değiliz. Gizli düşman evde değil çünkü.
Hem küçükte motif neyse büyükte de odur dersin, hem de düşmanı dışarıda ararsın.
Seni rahatlandırmak, güçlendirmek için böyle konuşuyorum. Dışarıdaki düşman evimize de girdi diyebiliriz. Hem toplumun çekirdeği bir bütün olamıyor, didişip duruyorsa öteki kurumlardan bir hayır geleceğini mi sanıyorsun hala?
Hiçbir şey sanmıyorum. Mutsuz bir insanım o kadar. Bu gece daha iyi anladım bunu.
Böyle olması kadar olağan ne olabilir? Tümden yansıttığımıza göre.
Hiç de değil dedi kadın yatağın içinde otururken. Öylesine mutlu insanlar var ki çevremde.
Güzel bir gardırop gibi mi? Arkası gene de uydurma bir tahta parçasıyla kapatılmıştır. Görünmez diye. Görünmeyeni gösterilmeyeni bilmek gerekir. Çünkü gardırobu satarken sırtını döndürmezler hiç.
Alkışlar dedi kadın kocasını hafife almak istercesine. Bu yaşta ne zeka? Mutluluğu gardıroba benzetmek.
Alkışlarla dedi adam da. Senin mutluluğun başka kavramlarla ölçülebiliyordu demek. İki günün biri saçını yaptırmış olman. Geçenlerde papaz gibiydi saçların. Oysa bugün püskül püskül. Belki de yarın kırptırıp oğlana benzeyeceksin. Ama her saç değiştirdiğin gün mutluluktan ayaklarının yerden kesildiğini unutma. Somut kavramıyla yarınından emin olmaktır mutluluk. İleride saçların mı tırnakların mı kurtaracak seni? Yoksa dökülecek dişlerin mi? Bugünkü düzen seni sokağa çekerken her yanını süsleyip püsleyebilir. Bir de salt benim olan yerlerini sorsunlar. Törelerimdir bu yerleri anlatmama engel olan. Öyle sansınlar. Sana anlatıyorum işte. Bunu başarabilirsem herkese anlatabileceğim demektir. Meme başların. Kimseler görmeyecek diye özenmediğin kıllı meme başların. Dışarıya çıkarken korseyle çeki düzen verdiğin sarkmış karnın, kalçaların. En pahalı tertemiz hatta bembeyaz giysilerin. Ama evde dolaşırken kirli yer yer sarkmış kombinezonun. Bacaklarından aşağılara doğru dökülen kaçık çoraplar ya da ağdalanmadan önceki kılların. Kılların! Görüyorsun ya tartışmamız ete dönüştü gene böyleyiz işte. Gübrelikte açan çiçekler. Yüzyıllardan beri belden yukarı çıkamamışız. Şimdi de boşluğa gelmişiz. Ne yukarısı ne aşağısı. Üstelik düşünceyi taşıyan kafalarımız yerlerde sürünüyor. Sahip çıkan yok. Ben de kalkmışım sana neler anlatıyorum. Yok efendim yakama yapış. Kazandığın paraların hesabını sor. Kentleşen, uygarlaşan taşlar. Gerçek mutluluk.
Kes artık diye bağırdı kadın. Kes seni dinlemeye hangi kadın katlanabilir?
Ha dedi adam alaylı. Konuştuklarımızın anlamını kavrayamayan her kadın kurtaracağımız kadındır. Yıllardan beri ölüp ölüp giden ama hala mutlu olmak, sevmek, sevilmek sözcüklerini kocalarına sormasını bilemeyen. Bu kavramlardan yoksun kadınlar. Ancak tarla dönüşü ya da oğlan çocuğu doğurduğunda salt alınlarından öpülen kadınlarımız. Senin gibi sınıf değiştirmek istemeyen yığınlar, bunun farkında bile olmayanlar henüz. Sözüm onlara değildir zaten.
Bırak beni dedi kadın kolunu kurtarmak isterken. Dinlemiyorum seni.
Şu söylediklerimi ve söyleyeceklerimi bu geceye sığınarak açığa vurabildim. Böylesi fırsat bir daha elime geçer mi hiç? Buraya kadar birlikte geldik ama ayrılıyoruz şimdi.
Bırak kolumu dedi kadın bir kez daha. Dinleyeceğim dinlemeden.
Adam kolunu bıraktı karısının. Bu sırada gürültüler duyuldu dışarıdan. Motor homurtuları, karı çiğneye çiğneye yürüyen konuşan insanların gürültüleri. Adam uzanıp sigara aldı. Bir alışkanlıktı bu. İsteksizdi çünkü dumana. Yaktı, ciğerlerine çekmeden önce birkaç kez nefesledi sigarayı. Dönüp karısına baktı bir ara. O dizlerini ikiye katlamış, başını kenetlediği kollarının üzerine bırakmıştı. ''Mutlu olmak kolay mı?'' dedi adam cılız bir sesle. ''Dürüst olmadan mutlu olunur mu hiç?'' ''Yarından emin olabilmektir gerçek mutluluk. Oysa yarından kim emin toplumumuzda? Çalmak, yalan, dolan, hilebazlık, ikiyüzlülük, hırs, kin. Para kazanmak böylece. Sonra da bu kazanılmış paralarda o da kazanılabilirse kuşkusuz mutlu olmayı sanmak. Kazanamayanlar küçük lokmalara, kıymıklara üşüşen büyük kalabalık.'' Yarın da aç kalmak korkusu, salt kendisi değil evde bekleyenlerle birlik ve yığınları görmemezlikten gelip yağmadan, ikinci, üçüncü sınıf yağmadan nasibini alabilmişliğin zaferi, mutluluğa sahip çıkmak böylece, yürekten taşan korku, korkunun eteklerinden akan irin, işte senin mutluluk sandığın budur kadınım, soruyorum sana, evliliğimiz, mülkiyete... Kadın susuyordu adam da. Uzun bir süre konuşmadılar. Başka şeyler düşünüyorlardı şimdi. Saatlerden beri dürüst olmaya karar verdiklerinden beri kendi özleriyle konuşmaktansa düşündüklerini söylemeyi yeğlemişlerdi. Ama aralarında bir çözülme başlıyordu yavaş yavaş. Belki de daha önceki yaşantılarına göre bir çözülme değil, alışa gelmişliğin ta kendisiydi bu. Böylesi daha kolaylarına geliyordu hem. Adam eli baltalı binlerce yüz binlerce yıkıcı görüyordu sanki. Koşuşuyorlardı, parçalayın diyordu dilini kıpırdatmadan. Kendi kendine parçalayın bankalar, para alım satım kurumları, kelepçeli tutsaklar yerine cebi banka cüzdanlı yüz binlerce milyon. Evet diyor adam, yeryüzü banka denen molozlardan temizlenmeli. Her bankanın kasasında milyonların mutluluğu kilitli. Şuradaki bankaya da giriniz. Yıkıcılar ıskalıyorlar adamın gösterdiği bankayı. Unuttunuz diye bağıracak neredeyse. Dalıp dalıp gidiyor oysa kapalı gözleri açıkmış gibi. Az ötesinde canlı cap canlı görüntüler varmış gibi. Yeni bir yıkıcı bu bankaya da giriyor tek başına. Geldim işte diyor. Para yatırmak, para çekmek isteyenlere doğru bağırıyor. Herkes tanrısını alıp götürsün diyor. Tapınak değil burası. Kalabalık ufalanıyor. Adam kasalara indiriyor baltasını. İçi para dolu her bir kasanın sonuncusuna yaklaşıyor. Bonolar, çekler, hisse senetleri, cirolar, bilançolar, permiler, dövizler, vade, hulûlü vade, ödeyecek kefil, pullar, imzalar, imzalar. Bono diye bağırıyor alabildiğine. 6. ayrımın sonu. Sayfa 84.